Birinci ayrım. 6 nokta Körler Kütüphanesi adına Filios Stüdyosu'nda seslendirilmiştir. 5846 sayılı kanunun ek 11. maddesi kapsamında görme engeller dışında kullanımı, çoğaltımı, dağıtımı ve satışı yasalara aykırıdır. Seslendiren Levent Filios, eserin adı Yörünge, yazarı Tess Gerritsen, özgün adı Gravity, çevirmeni Cumhur Mısırlıoğlu, türü roman, Martı Yayıncılık, 1. baskı Eylül 2015, ISBN numarası 978-605-348-792 ve 0. Bu kitap 511 sayfadır. Ses kaydına başlama tarihi 3 Kasım 2016. Kurum telefonu 0312-363-7746. Arka kapak. Tess Gerritsen kütüphanemden asla eksik etmediğim yazarlardan biri. Her kitabıyla beni kendisine hayran bırakıyor. Tess Gerritsen, Yörünge. Bu öyküde kötü adamlar yok, sadece kahramanlar var. Kozmik tozlar, uzayın soğuk karanlık yerlerinden gelen, ele avuca sığmayan gezginler, yaklaşan biyolojik tehlikenin heyecanına karışan duygusal ilişkiler ve küçük güzel mavi küreden çok uzakta başlayan bir gerilim. Tess Gerritsen bu kez bambaşka bir yörüngede yazıyor. Doktor Emma Watson mesleğinde hızla yükselmiş bir araştırmacıdır ve nihayet uzun zamandır düşlediği bir deney üzerinde çalışma fırsatını yakalamıştır. Bu deney için yapacağı uzay yolculuğu artık bitmek üzere olan evliliğinden daha önemlidir. Yerçekimsiz ortamın farklı canlı türleri üzerindeki etkilerini incelemek için Uluslararası Uzay İstasyonu'na gönderilir. Ne var ki bir takım aksaklıklar olur ve işlerin kontrolden çıkmasıyla deney son derece tehlikeli bir biyolojik savaşa dönüşür. Emma'yı hem büyülü uzay yolculuğunda hem de dünyada zorlu bir mücadele beklemektedir. Tess Gerritsen 1953 yılında Kaliforniya'da doğdu. Stanford Üniversitesi'nde antropoloji konusunda lisans eğitimi aldıktan sonra Kaliforniya Üniversitesi'nde tıp bölümünü tamamladı. İlk kitabını doktorluk yaparken doğum iznine ayrıldığı sırada yazan Gerritsen, yazarlık hayatına alışılmışın dışında bir başlangıç yaptı. Çıkarttığı ilk tıbbi gerilim romanıyla New York Times listelerine hızlı bir giriş yapan yazar, listelerin üst sıralarından inmeyen kitaplarıyla aldığı ödüller sayesinde tüm dünyada sağlam bir yer edindi. Eleştirmenler ve okuyucular tarafından korku gerilim edebiyatının kraliçesi olarak nitelendirilen Gerritsen'ın kitapları 40 dile çevrildi ve dünya genelinde 25 milyondan fazla okura ulaştı. Kitaplarından uyarlanan Rizzoli and Isles adlı dizi büyük bir izleyici kitlesine ulaştı. Başarılı hekimlik hayatını bırakıp tüm zamanını yazmaya adayan Gerritsen, Amerika Maine'de yaşıyor. Bir sayfa çevirin. The Hot Zone kadar sürükleyici, durmaksızın okuyabilirsiniz. USA Today. Neredeyse dayanılmaz derecede heyecanlı. San Jose Mercury News. Merak uyandıran, akla uygun bir roman, heyecandan tırnaklarınızı yiyebileceğiniz bir biyolojik kaza hikayesi. Publishers Weekly. Uzay uçuşunu gerçeğe dönüştüren bütün erkeklere ve kadınlara, insanoğlunun en büyük başarıları hayallerle başlamıştır. Teşekkür. Bu kitabı NASA'daki insanların büyük yardımları olmadan yazamazdım. En içten teşekkürlerim onlara. Johnson Uzay Merkezi'ni bana bizzat gezdirdiği için NASA Halkla İlişkilerden Ed Campion'a, beni bu zorlu görevlerine dair aydınlattıkları için uçuş direktörleri Mark Kirasic'e, Uluslararası Uzay İstasyonu ve Wayne Hale'a, Mekik, Mekiklerin yük kapasitesinin kullanım sürecini açıkladığı için Ned Fanley'e, beni yeni mürettebat geri dönüş aracıyla tanıştırdığı için John Hooper'a, uzay istasyonunun çevresel yaşam destek sistemlerini izah ettiği için Jim Reuter'a, MSFC, uçuş doktorları Tom Marshburn'e ve Smith Johnston'a ağırlıksız ortamda uygulanan acil müdahale tıbbının ayrıntıları için, Jim Runke'ye mühendislikle ilgili her türlü tuhaf soruma içtenlikle yanıt verdiği için, uzay mühendisliği de geçen uzun kariyerine dair anılarını benimle paylaştığı için Ted Sassine, NASA emeklisi, ayrıca diğer bazı alanlarda uzman olan kişilerin yardımları için de müteşekkirim. Truax mühendisliğin roket çocukları Bob Truax'a ve Bud Meyer'e yeniden kullanılabilir fırlatma araçlarıyla ilgili ayrıntılar için. Basınç düşürme odalarına dair bilgileri için Steve Waterman'a, beni amfibi virüslerle ilgili olarak aydınlattıkları için Charles D. Sullivan'a ve Jim Burkhart'a, paylaştığı nöroşirurjik ayrıntılar için Dr. Ross Davis'e, hava taşıtları ve pistler üzerinde engin bilgi kaynağım Bo Barbara, Bo seninle her zaman uçmaya varım. Son olarak bir kez daha teşekkür etmek istediğim insanlar var. Kanatlarımı açıp uçmama izin verdiği için Emily Bestler'a, Jane Rothrosen Ajansı'ndan Don Clary'e ve Jane Burke'ye iyi bir hikayenin nasıl yaratılacağını bildikleri için. Rüyaları gerçeğe dönüştüren Meg Rulli'ye ve kocam Jacob'a, hayatım, bu işte birlikteyiz. Birinci bölüm. Galapagos Yarığı, 30 derece güney, 90.30 derece batı. Abyss'in sınırında süzülüyordu. Güneşin hiçbir zaman ulaşamadığı tek ışığın, biyoluminesan yaratıkların uçuşan kıvılcımlarından ibaret olduğu karanlık sular hemen altında ağzını açmış bekliyor gibiydi. Vücuduna birebir uyan Deep Flight 4'ün içinde uzanmış, başı denizaltının huni şeklindeki akrilik burnuna dayanmış olan Dr. Stephen D. Ahern, uçsuz bucaksız boşlukta zincirlerinden boşanırcasına süzülmenin sarhoşluğundan yeni yeni kurtulmaya başlamıştı. Kanat lambalarından yayılan ışık suyun yüzeyinden aşağı inmekte olan organik döküntüleri aydınlatıyordu. Binlerce metre derinlikteki suyun içinden okyanus tabanındaki ebedi istirahatgâhlarına çekilen tek hücreli yaratıkların cesetleriydi bunlar. Dr. Ahern bu yumuşak enkaz yağmurunun arasında Deep Flight'ı ABC soluna, platoyu da altına alarak su altı kanyonunun etrafından ilerletiyordu. Dip tortusu pek kalın değildi ama her yer yaşam belirtileriyle doluydu. Okyanus tabanı şimdi tortunun altındaki güvenli sığınaklarına çekilmiş olan türlü yaratığın izleriyle kaplıydı. İnsana dair izler bile vardı burada. Yere saplanmış bir çapa ve ona sarılmış paslı bir zincir, yarıya kadar gömülmüş bir gazoz şişesi, yukarıdaki yabancı dünyanın hayalet kalıntılarıydı bunlar. Birdenbire sarsıcı bir görüntü çıktı karşısına. Suyun altında yanıp kül olma noktasına gelmiş bir ormanın ortasına dalmıştı sanki. Fakat gördüğü bu objeler duman karası renginde bacalardı. Dünya kabuğundaki çatlaklardan fırlayan çözülmüş minerallerin oluşturduğu 6 metrelik tüp şeklinde oluşumlardı. Doktor Deep Flight'ı bacalardan uzak tutmak için elinin altındaki kumanda kollarıyla hafifçe sancak tarafına yöneldi. ''Hidrotermal bacalara ulaştım.'' dedi sonra. ''Şu anda hızım 2 knot. Bacalar iskele tarafında.''
''Kızımız nasıl gidiyor bakalım?'' dedi Helen karşı taraftan cızırtılı bir sesle.
''Gayet güzel. Bunlardan bir tane de kendime istiyorum.''
Güldü Helen.
''Onun için çok para dökmen gerekecek Steve. Peki nodül alanını görebiliyor musun? Önünde bir yerde olmalı.''
Ahern bir süre bir şey demeden bulanık görüntüye baktı, hemen ardından ''Şimdi görüyorum.'' dedi.
Bu manganez nodülleri okyanus tabanına saçılmış kömür öbeklerine benziyorlardı. Taşların ve kum taneciklerinin çeperlerinde katılaşmış olan bu ilginç, hatta tuhaf görünümlü mineraller, titanyum gibi pek çok değerli metal için bulunmaz bir kaynaktı. Ama Ahern'ın gözü nodüllerde değildi, çok daha değerli bir ödülün peşindeydi o.
''Şimdi kanyona iniyorum.'' dedi.
Yine komanda kollarını kullanarak Deep Flight'ı platonun ucuna kadar getirdi. Hızını 2,5 nota çıkardığında uçaklardakinin aksi kuvvette çalışan kanatlar denizaltını suyun dibine çekmeye başladı. Abyss'e doğru inişe geçmişti.
''1100 metre.'' dedi Ahern ekrandaki göstergeden okuyarak. ''1150.''
Önüne dikkat et, dar bir yarık orası. Bir yandan su sıcaklığına da bakıyorsun değil mi?
O da yükselmeye başladı. 12 derece şu an.
Bacaya daha çok var. 2000 metre içinde sıcak suya ulaşmış olacaksın.
Aniden hızla bir gölge geçti önünden. Ürküp refleks olarak kumanda kolunu kırınca mekik sancak tarafına doğru yalpaladı. Hemen ardından kanyon duvarına sertçe çarpmasıyla birlikte gövde gürültülü bir şok dalgasıyla sarsıldı.
Tanrım! Durum nedir dedi Helen. Steve durum bildir.
Hızla nefes alıp vermeye başlamıştı. Kalbi ise göğüs kafesini dövüyordu.
Gövdeye zarar vermiş olabilir miyim?
Kendi hırıltılı nefesini duymayıp çelik gövdede bir yarılma var mı, içeri su dolmaya başladı mı diye kulak kabarttı. 1200 metre derinliğe inmişken 100 atmosferlik basınç mekiği dört bir yandan bir yumruk gibi sıkmaya çalışıyordu. Gövdedeki ufacık bir çatlak bile denizaltının parçalanıp un ufak olmasına yeterdi.
''Steve konuş benimle.''
Hala soğuk terler döküyordu. Nihayet toparlanıp konuşmayı başardı.
''Demin korkup kanyon duvarına çarptım.''
''Hasar var mı?'' Dışarı baktı. ''Böyle göremiyorum ama sanırım kayaya ön sonarla çarptım.''
''Hala manevra yapabiliyor musun?''
Ahern kumanda kollarıyla oynayıp mekiği hareket ettirebildiğini görünce ''Evet, evet'' dedi. Sonra ne zamandır tuttuğu nefesini bırakıp ''Her şey yolunda sanırım. Gözümün önünden bir şey geçince afalladım.''
''Bir şey derken?''
''O kadar hızlı geçti ki yılan gibi süzülüp gitti.''
''Balık kafalı bir su yılanına mı benziyordu?''
''Evet, evet, aynen öyle bir şey gördüm.''
''Termarses Cerberus'tur o zaman. Baca balığı yani.''
Cerberus demek diye düşündü Ahern ürpererek. Cehennemin kapılarını bekleyen üç başlı Kerberos gelmişti aklına.
O hayvanlar sıcağı ve kükürde gelir dedi Helen. Bacaya yaklaştıkça daha fazlasını da göreceksin.
Öyle diyorsan öyle olsun. Ahern'ün deniz biyolojisine dair neredeyse hiç bilgisi yoktu. Denizaltının akrilik baş kısmının önünden geçen bütün yaratıklar onun için hem merak unsuru hem de hedefine yaklaştığını gösteren tabelalardı. İki eliyle kumandaları sımsıkı tutup Deep Flight 4'ü abisin derinliklerine doğru sürdü.
2000 metre.
3000.
Peki ya gövdeye zarar verdiyse?
O 4000 metreye doğru inerken basınç da aynı oranda artıyordu. Su şimdi daha da karanlıktı. Aşağıdaki bacadan gelen kükürt dumanlarından başka bir şey görünmüyordu. Kanat ışıkları bu yoğun mineral bulutunu delip geçmekte zorlanıyordu. Çökelti girdapları yüzünden hiçbir şey göremez hale gelince manevra yapıp yoğun kükürtlü sudan uzaklaştı. Görüşü biraz olsun düzelmişti şimdi. Magmanın ısıttığı karanlık sulardan çıkmış hidrotermal bacanın bir ucuna doğru iniyordu. Ama dışarıdaki sıcaklık da yükselmeye devam ediyordu. 48 derece. Görüş alanının önünde yine ani bir hareketlenme oldu ama bu kez kontrolü elden bırakmamayı başarmıştı. Boşlukta asılı kalmış gibi baş aşağı duran iri yılanlardan farksız baca balıklarıydı bunlar. Aşağıdaki bacadan hidrojen sülfitçe zengin bir su yükseliyordu. Hidrojen sülfit son derece zehirli bir bileşikti. Ama hayat bu karanlık ölümcül sularda bile tomurcuklanmayı başarmış, varlığını birbirinden güzel şekiller halinde sürdürebilmişti. Kanyonun çeperine tüylü kırmızı başlıklı, neredeyse 2 metre uzunluğunda sakallı solucanlar yapışmıştı. Beyaz kabuklu, kadifemsi kırmızı dilli devasa deniz tarakları vardı etrafta. Çatlaklara girip çıkan birer hayaletmiş gibi bembeyaz yengeçler görünüyordu.
Havalandırma ünitesi çalışıyor olsa da sıcağı hissetmeye başlamıştı Ahern.
6000 metre. Suyun sıcaklığı 82 dereceye kadar gelmişti şimdi. Kaynayan magmanın ısıttığı su bulutunun içinde sıcaklıklar 260 dereceye kadar çıkabiliyordu. Hayatın böyle bir yerde, mutlak karanlıkta, bu zehirli ve sıcak sularda bile var olabilmesi tam bir mucizeydi.
6060 metredeyim dedi Ahern ve hala göremiyorum.
Duvardan çıkıntı halinde uzanan bir sahanlık olacak. Orayı 6080 metre civarında görebilmen gerekiyor.
Bakıyorum.
İniş hızını yavaşlat ki kaçırmayasın.
6070'deyim ve hala bakınıyorum. Burası bezelye çorbası gibi zaten. Pozisyonum yanlış olabilir mi? Sonar göstergeleri tepene iniyor. Helen'in mesajı cızırtıların içinde kaybolmuştu. Anlaşılmadı, tekrar et.
Kanyon duvarı parçalanıyor. Çöküntüler sana doğru geliyor. Hemen uzaklaş oradan.
Gövdeye çarpan kayaların tangırtısıyla paniğe kapılan Ahern, kumanda kollarını telaşla ileri doğru itti. Bulanık suyun içinden geçen devasa bir gölge kanyon sahanlığına çarpıp abise bir döküntü yağmuru halinde indi. Gövdedeki sesler de artmaya başlamıştı. Derken kulakları sağır eden bir gürültü çıktı, ardından gelen sarsıntıyla Ahern yumruk yemiş gibi oldu. Sonra yerinden fırlayıp kafasını aracın duvarına çarptı. Yana doğru kaymakta olduğunu hissedebiliyordu. Sancak tarafındaki kanadın kayalara sürtünürken çıkardığı metal homurtuyu duydu. Denizaltı savrulmaya devam ederken akrilik kubbeden gördüğü çökelti denize enikonu karmakarışık bir buluta dönüşmüştü. Eli hızla acil durum safra atma düğmesine gitti. Ardından kumanda kollarıyla mekiği yukarı yöneltmeye çalıştı. Deep Flight 4 metal gövdesi kayalara sürtünerek ileri atılmaya çalışsa da beklenmedik bir şekilde durdu. Mekik sancak tarafından sıkışmış, Ahern boşlukta asılı kalmış gibi olmuştu. Aracı tam güçle ileri itmek için yine bir panikle kumanda kollarına asıldı ama değişen bir şey olmamıştı. Nihayet durdu. Gittikçe artan paniğini bastırmaya çalışırken kalbi gümbür gümbür atıyordu. Neden hareket etmiyordu? Denizaltı neden kıpırdamıyordu? Önündeki iki dijital gösterge paneline baktı. Batarya gücünde sorun görünmüyordu. AC ünitesi hala çalışıyordu. Derinlik ölçümüne baktı. 6082 metre. Sudaki bulanıklık geçerken iskele kanadındaki ışıkla birlikte şekiller de belirmeye başlamıştı. Dümdüz önüne baktığında sivri siyah taşlardan ve kan kırmızı sakallı solucanlardan oluşan yabani bir manzaranın ortasında olduğunu gördü. Sancak tarafındaki kanada bakmak için boynunu çevirdi ve gördüğü şey karşısında midesinin kasıldığını hissetti. Kanat iki kayanın arasına sıkışıp kalmıştı. Bu yüzden ne ileri gidebilirdi ne de geri. Suyun 6000 metre altında bir mezarın içinde kala kaldım.
''Duyuyor musun Steve? Beni duyuyor musun?''
Konuşurken sesinin korkuyla titrediğini fark etti. ''Hareket edemiyorum. Sancak tarafındaki kanat sıkışmış.
İskele tarafındaki flapları dene. Biraz kıpırdatabilirsen serbest kalabilirsin.''
''Denedim, her şeyi denedim. Hareket edemiyorum.'' Kulaklıkta bir an bir ölüm sessizliği oldu. Karşı taraf da gitmişti şimdi. Yalnız mı kalmıştı? Binlerce metre yükseklikteki gemiyi düşündü. Dalgaların üstünde hafif hafif salınan güverteyi düşündü. Sonra gün ışığı geldi aklına. Yukarıda güneşli güzel bir gün vardı. Tepelerinde kuşlar uçuşuyordu. Deniz dipsiz bir maviydi. Derken bir erkek sesi duydu karşıdan. Bu keşif gezisini finanse eden adamın Palmer Gabriel'ın sesiydi. Her zamanki gibi sakin ve kendinden emin konuşuyordu.
''Kurtarma prosedürüne geçiyoruz Steve. Diğer denizaltıyı suya indirdik bile. Seni en kısa zamanda yukarı çıkaracağız.''
Bir anlık duraksamanın ardından ''Etrafında ne görüyorsun?'' diye sordu.
''Ben bacanın hemen yukarısındaki bir sahanlığın üstünde duruyorum.''
''Başka ayrıntılar da verebiliyor musun?''
''Nasıl yani?''
''Şu anda 6082 metredesin. Yani tam olarak istediğimiz derinliğe inmiş bulunmaktasın. Mesela sözünü ettiğin şu sahanlığı anlat bize.''
''Ben burada ölmek üzereyim. O bana lanet olası kayaları soruyor.''
''Steve, flaşları kullan. Ne gördüğünü anlat bize.''
İster istemez bakışlarını gösterge paneline çevirip flaş ışıklarını açtı. Bir anda bulanık suyun içinde ışıklar çaktı. Gözlerinin önünde yanıp sönen bu yeni manzaraya baka kaldı Ahern. Önceden sadece solucanlar çekmişti dikkatini. Şimdi ise sahanlığın üstünü kaplayan taş yığınına bakıyordu. Manganez nodülleriyle aynı renkte kömür karasıydı bu taşlar. Ama kırık camlar gibi sivri uçluydular. Sağ tarafına kanadın saplanıp çatlattığı kayalara baktığında aniden neyle karşı karşıya olduğunu anladı.
Helen haklı diye fısıldadı sonra.
Anlaşılmadı.
Helen diyorum haklıydı. İridyum kaynağı, görüntü açık.
Sesin gidiyor. Sana tavsiyem.
Gabriel'in sesi önce bir cızırtının içinde kayboldu, sonra da tamamen gitti.
Anlaşılmadı. Tekrar ediyorum, anlaşılmadı dedi Ahern.
Cevap yoktu. Tek duyduğu göğüs kafesini dövmekte olan kalbi ve nefes alıp verişlerinin hırıltısıydı.
Sakin ol, sakin. Böyle giderse oksijeni bitireceksin.
Akrilik kubbenin ötesinde hayat zehirli suların arasındaki narin dansını sürdürüyordu. Dakikalar saatlere akarken sakallı solucanları, besin arayan kızıl tüylerinin salınışını seyretti. Bir ara taşların arasından gözsüz bir yengeç çıktı, yavaşça geçip gitti önünden. Önce ışıklar karardı, sonra havalandırma fanları sustu, batarya bitiyordu. Flaşları kapattı, sadece sol kanadın cılız ışığı açıktı şimdi. Birkaç dakikaya kalmadan magmanın kaynattığı 180 derecelik suyu da hissetmeye başlardı. Sıcaklık eninde sonunda gövdeyi aşıp ona kadar gelecek, kendi terinde yavaş yavaş pişmesine neden olacaktı. Kafasından inen bir ter damlası yanaklarını yalayarak geçti. Ahern gözlerini taşlı sahanda dolanmakta olan yengeçten ayırmadı. Kanat ışığı önce bir göz kırptı, sonra tamamen söndü.
Birinci ayrımın sonu, sayfa 20.